Ayrım 13.
Kuvayi Milliye sözünün milli mücadele döneminde sık sık kullanıldığına dikkat edilirse, mahiyet itibariyle değişik anlamda kullanıldığı görülebilir. Şöyle ki, birliği, beraberliği sağlamak, milli gücü artırmak için teşkilatlanmak fikri ve bu yönde yapılan çalışmalara denildiği gibi, vatanın işgali karşısında halkın vatan, millet, can, mal, ırz ve namus gibi çok değer verdiği ve hassas olduğu konularda maruz kaldığı veya kalabileceği tecavüzlere ve saldırılara karşı kendi içinde teşekkül ettirdiği savunma hareketlerine de kuvayi milliye denir. Yani halkın içinden gelen, onun ortaya koyduğu bir mukavemet kuvveti, bir mücadeledir. Dipnot 181. B.S. Baykal, Heyeti Temsiliye Kararları, sayfa 1-2. Milli mücadelenin hemen başlarında teşkilatlanmanın ve düşmana karşı birlikte hareket etmek için memleketin her tarafında bir milli mukavemetin teşkil edilmesi hususunda ısrarla durulduğu bilinen bir gerçektir. Erzurum Kongresi sonunda alınan kararlardan biri olan Kuvayi Milliye'yi amil, irade-i milliyeyi hakim kılmak esastır sözleriyle Kuvayi Milliye'nin gerekliliği ve millet iradesinin her şeyin üstünde olduğunun belirtilmesi, bu konunun teyit edilmesi değil midir? Şimdi de Ankara'daki Kuvayi Milliye faaliyetlerine bir göz gezdirelim. Yalnız burada bazı zihinlerde acaba Ankara'da Kuvayi Milliye var mıydı gibi bir soru doğabilir. Eğer buraya kadar anlatılanlar yeterli bulunmamışsa, sanırım şimdi vereceğimiz vesikalar ve göstereceğimiz kaynaklar yöneltilebilecek sorulara tatmin edici bir cevap olacaktır. Denilebilir ki Ankara'da ilk milli kıpırdanmalar Mondros Mütarekesi'nden sonra İngiliz ve Fransız askerlerinin şehrin önemli yerlerini işgal etmeleri ve bazı taşkın hareketlerde bulunmaları, bunlara karşı Ankaralıların müdafaa hareketleri ile başlamıştır. Daha sonra 20. Kolordu Merkezi'nin Ankara'ya taşınması ve başında Ali Fuat Cebesoy Paşa gibi değerli bir kumandanın bulunması, Ankara ve çevresinde, hatta Anadolu'nun batı ve güney kısımlarında geniş bir alanda milli faaliyetlerin teşkilatlanmasını hızlandırmıştı. Bu sebeplerden dolayı da Sivas Kongresi'nde kendisine Garbi Anadolu Umum Kuvayi Milliye Kumandanlığı'na tayin olunduğu bildirildi. Dipnot 182, Aydemir AGE, sayfa 141-142. Ankara'da Kuvayi Milliye'nin ve teşkilatlanma çabalarının 1919 yılı ortalarında iyice hızlandığını, Dahiliye Vekaletinin vilayetlere gönderdiği 31 Temmuz 1919 tarife 403 sayılı tamimde Ankara ile ilgili şu haberde görmek mümkündür. Merkez Ankara olmak üzere bir Kuvayi Milliye Azime Teşkiliğine teşebbüs edilerek Ankara'ya her taraftan murahhaslar davet olunduğu mevsuken haber alındı. Seriyan yeniden tahkikat icra olunarak istihsal edilecek malumatın seriyan iş ağrı ve oralarda bu gibi teşebbüsat ve tahrikata ön ayak olanların hemen derdest edilecek mahfuzen İstanbul'a izami tekrar ve hemmiyetle tavsiye olunur. Dipnot 183. Cebesoy AGE sayfa 142. Kuvayi Milliye'nin teşkilatlanması ve çalışma gayesi hakkında Ali Fuat Paşa 29 Ağustos 1335-1919'da Ankara Polis Müdürlüğü'ne gönderdiği bir yazıda şunları belirtmektedir. Zaten İzmir'in işgali sırasında padişahın yazılı emirleriyle Sadrazam Paşa'nın beyannamelerinde de müdafaa-i hukuk emrindeki milli vazifeler açıkça irade ve izah buyurulmuştu. Bu sebeple taarruza uğramış olan vatan ve mukaddesatı savunma maksadıyla teşkil edilen ve günden güne kuvvet ve azmi artarak çarpışan bir avuç kahraman millettaşlarımızın icabında imdadına koşmak ve başka tarafta çıkması muhtemel fesat veya yabancı devlet işgalini karşılamak üzere Kuvayi Milliye'nin şimdiden tertip ve tanzimi hayati ve milli bir vazife olduğundan her tarafta müdafaa-i hukuku milliye ve reddi ilhak cemiyetleri teşkil ve varlığını ilan edilmekte bulunmuştur. Dipnot 184. Hamdi Atamer, ölümünün birinci yılında Ali Fuat Cebesoy, Fikirden Eyleme Geçen Kurtuluş, BTT'd, sayı 28, İstanbul 1970, sayfa 13-15. Ayrıca HTV'de sayı 44'te vesika 1038 bu mevzuya teyit edici mahiyettedir. Bu gelişmelerden sonra Ankara'da toplantı ve mitinglerin daha sık yapıldığı görülmektedir. Bunlardan önemli bir tanesi, tarihi belli olmamakla beraber Sivas Kongresi sonrasında bir cuma günü bütün Ankaralı erkeklerin cuma namazını müteakip yaptıkları ve vatanın kurtarılması için milli mücadeleye canları ve malları ile katılmaktan çekinmeyeceklerine ant içtikleri toplantıdır. Bu toplantı namazgahta Eski Türk Ocağı'nın Etnografya Müzesi'nin bulunduğu tepenin üstü, etrafa bayraklar dikilerek kılınan cuma namazından sonra ulemadan Beynamlı Hacı Mustafa Efendi, ilk BMM'de Ankara mebusudur. Kurtuluşun tek yolunun birlik olduğu, ailelerin ırz ve namusunun, vatanın, din ve milletin ancak el ve gönül beraberliğiyle korunabileceğini, bunun için silaha sarılacak günlerin yaşandığını söylemiş, sarılıp Türk bayrağını öperek halkı milli cidale çağırmış ve Ankaralıların milli davaya bağlılıkları pekiştirilerek bu yoldan dönülmemesi için söz verilmişti. Dipnot 185. N.H. Ulu Hemşehrimiz Atatürk sayfa 46. Yine 1919 yılı Ekim ayının ilk günlerinde hükümet konağı önünde bir büyük miting daha yapılmış ve burada Sivas Kongresi'nin bölgelerine dönen Batı Anadolu temsilcileri Yunan zulüm ve cinayetlerini anlatarak halkı milli mukavemete davet ettikleri zaman Ankara'yı milli dava için tam hazırlıklı bulmuşlardı. Dipnot: 4. veya 5'li olabilir, zira 7 Ekim tarihli İrade-i Milliye haberi evveliki gün mitingi müteakip diye vermekteydi. Hatta bu mitinge katılarak bir de konuşma yapan Denizli temsilcisi Necip Ali Küçük'a, "Ankara mitingi bize büyük manevi bir destek olmuştu. Denizli'ye gönüllerimiz daha dolu olarak dönüyorduk." Dipnot 186. Ulu AGE sayfa 45. Sivas'ta yayınlanan İrade-i Milliye gazetesi de konuyla ilgili haberden sonra Ankaralıların henüz müdafaa-i hukuk cemiyetini teşkil etmeden önce milli faaliyetlerde bulunduklarını ve teşkilatlandıklarını gösteren şu bilgiyi veriyordu. Evvelki gün yapılan mitingi müteakip Müftü Efendi Hazretlerinin dalalet ve irşadi ile ledel hace ihtiyaç görüldüğü takdirde hakkı meşrualarını müdafaa zımmında milli bir alayın teşkili tensip edilmiş ve Efendi-i Müşarüneleyh Hazretleri alaya nefer sıfatıyla kaydedilmesini talep eylemiş ve vuku bulan makama teklif üzerine alayın fahri kumandanlığıyla sancaktarlığı kabul eylediği gibi ulemayı kiramdan Hacı Atif Efendi Hazretleri de olayın müftülüğünü ve Hacı Bayram Veli Camii Şerifi Hatibi Hafız Mehmet Efendi birinci taburun imametini deruhte etmişlerdir. Bunu müteakip eşraftan Kütükçü Zade Feyzi, Fincancı Zade Mehmet ve belediye azasından Emin ve Toygar Zade Naşit Efendiler gönüllü nefer olarak kaydedilmişler ve bugün bütün eşrafı memleket ve ihtiyat ve mütekaid zabıtan son derece arzu ile komisyona müracaat etmekte ve kayıt muamelesine devam olunmaktadır. Ankara vilayeti hükümet memurlarından hemen kısmi azimi iş bu alaya gönüllü olarak kayıt oldukları gibi Ankara mülhakatından mevrut müteaddit telgrafnamelerde ahali muhteremeden ve eşraftan birçok zevat mahallelerinde aynı teşkilatı yapmaya başladıklarını bildirmişlerdir. Dipnot 187. İrade-i Milliye 7 Teşrini Evvel 1335, 7 Ekim 1919 Salı, numara 6. Ayrıca Bilimun Vilayet ve Mustakil Livalara da haberin iletildiğini Kazım Karabekir Paşa'dan beyan ediyor. Karabekir AGE sayfa 329. İstitlaat Komisyonu. Hatırlanacağı üzere bu alayın teşkilinden kısa bir süre sonra Ankara'da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulduğu görülmekte ve bundan sonra her türlü milli faaliyetlerin bu cemiyet tarafından yürütüldüğü bilinmektedir. Milli mücadele döneminde memleketin her yerinde Türk milleti istiklali için her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazır ve milli istiklalin muhafazası gayesiyle bütün zorluklara karşı koyabilecek bir haleti ruhiyeye sahipti. İşte ülkenin her tarafında çeşitli ve değişik sebeplerle ortaya çıkan bu ruh haline Kuvayi Milliye ruhu denilmiştir. Dipnot 188. Samet Ağoğlu, Kuvayi Milliye ruhu, Ankara 1981 sayfa 11. Bu ruhun verdiği güç ve azimle milli kuvvetler, birlikler meydana getirildi ki bunlara da Kuvayi Milliye denildi. Genel durum görünüşleri de şöyleydi. Kuvayi Milliye umumi olarak mahalli teşkilatla idare ediliyor. Her yerde Kuvayi Milliye heyetleri var, müdafaa hukuk heyetleri var, heyetlerin başkanları ve diğer vazifeleri var. Bu heyetler ordu teşkilatı dışında kalan yerli müfrezelerin her türlü ikmal hizmetlerini ifa ediyorlar. Ordularda kol ordularla temas ederek Kuvayi Milliye'nin silah ihtiyaçlarını ve diğer ihtiyaçlarını temin etmeye çalışıyorlardı. Dipnot 189. Anlatan İsmet İnönü, hazırlayan Sabahattin Selek İnönü'nün Hatıraları, Ulus, 9 Nisan 1968. Aynı şekilde İstanbul hükümetine ait bir belgede de Kuvayi Milliye'nin düzenli bir askeri kuvvet olmadığı şu cümlelerle teyit ediliyordu. Kuvayi Milliye'nin hiçbir surette kıtaat ve teşkilatı askeriye ile bir münasebetleri olmayıp, teşkilatı ve faaliyetleri tamamen cihet-i askeriyeden müstakil ve kendi teşebbüsat ve kararları netayicidir. Dipnot 190. HTV'd sayı 46 Vesikano 1083. Kuvayi Milliye birlikleri 1920 yılının sonlarına kadar başta vatanın düşmandan temizlenmesi hareketinde olmak üzere pek çok milli faaliyetlerde, ayaklanmaların bastırılmasında, bulundukları bölgelerde huzurun, birlik ve beraberliğin sağlanmasında ve benzerleri bulunmuşlar ve düzenli orduya geçişle de bu kuvvetler vazifelerini tamamlamışlardı. Dipnot 191. GATSEBTİHA. Dosya 38. Klasör 566. Fihrist 15'teki Vesika'da. 10-11-336-1920 tarihli 708-6601 sayılı Garp Cephesi Kumandanlığı'na Müdafaa-i Milliye Vekili Ferik Fevzi imzalı gönderilen yazıda Kuvayi Milliye müfrezelerinin ilgası istendiği belirtilmektedir. Ankara'da kazalarıyla beraber Kuvayi Milliye Birliklerinin teşkili 1920 yılının ortalarında iyice hızlanmış, cephede veya ayaklanmaların, karışıklıkların olduğu bölgelere gönderilmişlerdi. Dipnot: Çolak İbrahim Bey komutasında kurulan 2. Kuvayi Seyyare Birliği Ankara tarafından teşkil edildiğine göre Ankaralıların bu birliğin kurulmasına ve kuvvetini devam ettirmesine de yardımcı olduklarını düşünmek yanlış olmasa gerekir. Zira değişik yerlerdeki isyanlarında bilhassa Yozgat bölgesindeki bastırılmasında büyük yararlılıkları görülmüştür. Batı cephesinde Bursa grubu komutanı olan Albay Kazım Özalp, memleketin her tarafında milli kuvvetler cephelere yollanmaktan ve ayrıca elbise, çamaşır vesaire teberru edilmekteydi. Kırşehir, Keskin, Beypazarı, Maden, Ankara, Boğazlıyan'da yeniden kurulan milli kuvvetler Batı ve Adana cephelerine yollanmışlardı sözleriyle belirttiğimiz hususun doğruluğunu kuvvetlendiriyordu. Dipnot 192. Kazım Özalp Milli Mücadele'de 1919-1922 Cilt 1 Ankara 1971 sayfa 158. Öte yandan bu birliklerin başka bir deyişle milli müfrezelerin kaç kişilik mevcutla nerede teşekkül etmiş, hangi cepheye sevk edilmiş olduğu noktasına temas etmek gerekir. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyasetine, Genelkurmay Başkanlığına, Milli Müdafaa Vekili namına İsmet İnönü imzasıyla 29-7336-1920 tarihli gönüllü teşkilat ile ilgili gönderilen yazı ekindeki çizelgede Ankara'da Karahisar Mebusu Hoca Şükrü Efendi tarafından teşkil edilen 85 kişilik birliğin 27-7336'da Haymana ve Sivrihisar tarafına hareket ettiği belirtilirken bizzat Ankara'da bir gönüllü birliği oluşturularak cepheye sevk edildiği belirtiliyordu. Dipnot 193. GATSEBTİHA Dosya 8 Klasör 556 Fihrist 43'e 2. Aynı şekilde gönüllü birliklerin başka bir deyişle Kuvayi Milliye Birliklerinin kazalarda kurularak cephelere sevk edildiklerini şu belgelerden anlıyoruz. Beypazarı Kaymakamlığı 17 Temmuz 1336 tarihli yazı ile nahiyesi olan Karaşar'da teşkil edilen Karaşar Büfrezesi hakkında Ankara Valiliğine, Valilikte Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisliğine müracaat etmiş, orası da Garp Cephesi Kumandanlığı'na 18.7336 tarihli şu yazıyı göndermişti. 150 mevcutla Karaşar müfrezesi emrine Eskişehir'e sevk edilmiştir. Mahalli istihdamlarının işar buyurulmasına rica ederim. Dipnot 194, aynı yer, dosya 8, klasör 556, Fihrist 18. Keza yine Ankara'nın kazaları Keskin, Kalecik ve Zir, Sincan'a bağlı Yenikent nahiyesinde söz konusu birliklerin teşkil edilerek cepheye gönderildiklerini şu yazışmalardan anlıyoruz. Garp Cephesi Kumandanı Ali Fuat Cebesoy Paşa, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyasetine 14 Ağustos 1336 tarih ve 174'e 40 sayılı yazıda şöyle demektedir. Süleyman Ağa Kumandası'ndaki Kalecik ve Arap Osman Ağa Kumandası'ndaki Zir ve Kaplan Naci Efendi Kumandası'ndaki Keskin Müfrezesi'nin kamilen Eskişehir'e sevkine emir buyurulmasını rica ederim. Aynı tarih ve 496 numaralı Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi İsmet imzası ile Ali Fuat Paşa'ya gönderilen yazıda birliklerin mevcudu şu şekilde belirtiliyor. 1. Süleyman Ağa Kumandası'nda 44 atlıdan ibaret Kalecik Gönüllüsü. 2. Arap Osman Kumandası'nda 18 atlıdan ibaret Zir Müfrezesi. 3. Kaplan Naci Kumandası'nda 120 atlıdan ibaret Keskin Müfrezesi. Dipnot 195. GATSEB TİHA Dosya 10 Klasör 557 Fihrist 36-1-36. Bu bilgilerin teyit edildiğini ve benzer mahiyette başka yerlerde de milli çalışmaların olduğu ve bu hareketlerin büyük bir şevkle yapılırken takdirle karşılandığını şu haberden anlamak mümkündür. Varlık yolundaki galeyan büyük bir salgın halini aldı. Her yerde halk yek değeriyle müsabakada devam ediyor. Keskinliler de bu hamiyet yarışında geride kalmamış ve mükemmelen mücehhez 120 kişilik bir süvari müfrezesi teşkil etmişlerdir. Dün bu kahramanlarımız Ankara'ya muvasalat ve bugün de cepheye azimet ettiler. Dipnot 196. Hakimiyet-i Milliye 13 Ağustos 1336 Cuma sayı 55. Not: Mevcut sayı itibariyle az gibi görünüyorsa da Mayıs 1919'larda mücevhez ve düzenli bir ordunun var olduğunu söylemek mümkün değildir. O tarihlerde ordu birliklerinin mevcudunun 5000 olduğu, Selek, AGE, sayfa 110, dikkate alınırsa bu birliklerle yapılan hizmet ve fedakarlığın değeri daha iyi anlaşılmış olur. Son olarak temas edeceğimiz bir husus da şudur, zaman biraz daha geniş olarak ele alınmasına rağmen bir gerçeği daha vurgulayacağız. Milli mücadele döneminde resmi kayıtlara göre şehit olan er ve subay sayısının toplamına bakıldığı zaman Ankara vilayetinin hem o günkü hem de bugünkü idari taksimata göre en fazla şehit veren ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda canıyla bile en fazla fedakarlıkta bulunan vilayet olduğu anlaşılmaktadır. Gerçeği bazı rakamlar vererek ve karşılaştırmalar yaparak ortaya çıkarmak mümkündür. Milli mücadele olarak bilinen 1919'dan 1922 yılına kadarki zaman diliminde vatanın ve memleketin kurtarılması ve milletin istiklali için yapılan mücadelede 36.239 kişi şehit olmuştur. Bazı vilayetlerin söz konusu dönemde şehit sayısı şöyledir. Dipnot: Yazar bilgileri bugünkü idari bölünmeye göre vermektedir ki Şerefli Koçhisar Ankara'nın kazasıdır. Eğer o dönemde İdari taksimata göre düşünülürse ki o zaman Koçhisar Konya'nın kazası olarak ele alınır. Bu takdirde de Ankara vilayetinin livaları olan Çorum 1516, Kırşehir 370, Yozgat 369 şehitle Ankara'ya ilave edilir ki o zaman sayı 4300 olur. Bu durumda da en fazla şehit veren vilayet özelliğini korur. Edirne 24, İzmir 114, Adana 258, Erzurum 382, Trabzon 832, Gaziantep 72, Ankara ise Ankara 211, Ayaş 279, Bağla 157, Beypazarı 243, Çubuk 160, Haymana 210, Kalecik 207, Keskin 222, Kızılcıhamam 224, Nallıhan 86, Zir 46, Şerefli Koçhisar 272 olmak üzere toplamı 2317 kişi kayıp edilmiştir. Dipnot 197. Selek, AGE, Sayfa 110-113. Bu da bize milli mücadele süresince resmi kayıtlara göre en fazla şehit veren vilayet olan Ankara'nın memleketin ve milletin bağımsızlığı için maddi manevi bütün varlığıyla büyük hizmette bulunduğunu bir kere daha iyice gösterir. Bütün bunlar Ankara vilayetinin yeniden kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinde ne kadar değerli hizmetleri bulunduğunu apaçık gösterir. Milli mücadele devrinin Kuvayi Milliye dönemi olarak değerlendirilen 1919-1920'li yıllarda Ankara'daki milli faaliyetler incelenirken Ankara vilayetinin bugünkü sınırları düşünülerek hüküm vermek yanlış olmasa bile yetersiz kalır. Zira söz konusu tarihlerde Çorum, Kırşehir ve Yozgat Ankara vilayetinin birer bölümüdür. Buralardaki milli faaliyetler ve teşkilatlanma çabalarına da temas etmek gerekmektedir. Ankara'nın Liva sancaklarındaki milli hareketleri etkileyerek yönlendirdiği olmuştur. Bunun en bariz misali Livalara mutasarrıf tayininin yanında Osmanlı Mebusan Meclisi'ne ve Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili seçilirken kimlerin olacağı hususunun Ankara'dan belirlenmesi veya Ankara Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin tasvibinin alınması gibi. Elbette bu bölgelerde de zaman zaman müstakil hareket edildiği olmuştur. Ama şu bir gerçektir ki ister müspet olsun ister menfi olsun Livalardaki her ciddi olayla Ankara yakından ilgilenmiş, duruma göre alınan kararlarda tesirini göstermiştir. Adı geçen her üç Livada da üzerinde fazla duramamakla beraber bazı milli faaliyetlerde bulunulduğu memleketin işgal ve istiladan kurtarılmasında bölge halkının da gayretli olduğu görülmüştür. Halbuki Yozgat ve Çorum'la ilgili olarak şimdiye kadar yazılanlarda genellikle o bölgedeki isyanlar, huzursuzluklar ele alınmış, sebep sonuçları üzerinde durulmuş, öyle ki milli faaliyetler ve teşkilatlanmanın olup olmadığına ciddi olarak temas edilmemiştir. Halbuki bu bölgelerde başlatılmış olan milli harekete destek olunduğu özellikle Sivas Kongresi'nden sonra milli davanın bölgede daha fazla kabul görmesi için gayret edildiği ve başarıya ulaşıldığı da tespit edilmiştir. Milli mücadele başlatıldığı zaman Ankara davayı benimsemiş, başta vali olmak üzere aleyhte olanların olumsuz çalışmalarına rağmen muvaffak olunması için her türlü fedakarlıkta bulunmuştur. Başta İzmir'in işgaline, olayın hemen ertesi günü İstanbul'a çekilen ve duyguların açıkça ifade edildiği telgraflarla Ankaralı hassasiyetini beyan etmiştir. İzmir'in Yunanlı'ya hediye edilmesini, Türk milletinin asla ve kesinlikle kabul etmeyeceğini, her türlü yardım ve destekte bulunacağını açıkça ifade etmiştir.